ayrım 34, sayfa 350. Sabah uyanınca uzun süre çıkmadım yatağımdan. Müslümanlığı, Hristiyanlığı, Yahudiliği düşünüp durdum. Sınıfta her dinden öğrenci vardı ama görünüşte hiçbir farkımız yoktu. Ben neydim? Yüreğimin en derinini duyamıyor, bu yüzden ne olduğuma karar veremiyordum. Neyse ki bir şey netti kafamda. Ailemin bir kolu Yahudiydi, bir kolu Müslüman. Ben Türk'üm, ben Müslümanım. Nokta. Tekrar derslerime, arkadaşlarıma, kendi ergen yaşamıma daldım. Dersler, sınavlar, hafta sonu partileri, spor yarışmaları, kendi küçük dünyamın içinde çalkalanıyordu. Anneannemle büyük babam da emanet torunlarının etrafına ördükleri sevgi duvarıyla beni hem kötülüklerden hem de kötü haberlerden korumaya çalışıyorlardı. Çok daha tuhaf ve tehlikeli olaylar oluyordu ülkede. Savunma sanayisi için yazılımlar ya da yeni buluşlar üzerinde çalışan mühendisler, bilim insanları, bürokratlar garip trafik kazalarında ölürken, kar fırtınasında helikoptere düşen bir siyasetçinin de bir suikaste kurban gittiği iddia ediliyordu. 2006 yılının Şubat'ında Trabzon'da bir rahip, 16 yaşında bir çocuk tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Ben ancak okuldan eve geldiğimde gazetelerde okuyordum bu tür iç karartan haberleri ve biraz da merak ediyordum. Bu kazaların, cinayetlerin, azmettiricilerinin neden bir türlü bulunamadığını. Sonra 2007 yılında bir kış günü Hrant Dink vuruldu. Onu da tıpkı Trabzon'daki rahip Santoro cinayetindeki gibi bir genç çocuk vurmuştu. Açıklanamayan cinayetlerin, garip kazaların üzerinden su gibi akıp gittiği toplum, bu sefer Hrant Dink'i indiren kurşunla toprağa kendi düşmüş gibi sarsıldı. İnsanlar kimsenin zorlaması, çağrısı olmaksızın evlerinden çıkıp Hrant'ın vurulduğu noktaya karanfil bırakmaya gittiler. Onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce insan akın akın sokaklara döküldü. Her dinden, ırktan, mezhepten, yaştan, kadınlı erkekli görülmemiş bir kalabalık. Agos gazetesinin önünde bir taraftan Taksim'e, diğer taraftan Şişli'ye uzanan bir kalabalık oluşmuştu. Cenaze töreninde ise tabutunu taşıyan araç Taksim'e vardığında ardındaki kalabalığın ucu Mecidiyeköy'deydi. Anneannemin ısrarıyla ben de katılmıştım cenazeye. Madamın anısına hürmeten biz ailecek bulunmalıyız bu cenazede demişti Suziş. Aradaki alakayı anlamamıştım ama anneannemin kutsalları vardı. Onlardan biri de madamla ile olan ilişkisiydi. Madam için kendi annesini dahi kırmayı göze aldığını bildiğimden hiç itiraz etmeden hazırlanıp çıkmıştım onlarla. Tünelden Taksim'e tramvaya binmiş, Taksim'den sonra yürümüştük. Ben ilk kez şahit oluyordum böyle bir olaya. Hayatımda unutamayacağım günlerden biriydi. Öldürülen bir dini cemaat lideri, popülaritesi yüksek bir sahne insanı, dizi oyuncusu değildi. Hrant Dink bir avuç entelektüelin tanıdığı bir fikir adamıydı. Gazeteci ve yazardı. Doğma büyüme İstanbullu bir Türk Ermenisiydi. Ermenice ve Türkçe basılan Agos gazetesinin genel yayın yönetmeniymiş ayrıca. Ölümüne gösterilen bu aşırı ilginin sebebini sordum demdeme. Uzun yıllara yayılan bastırılmış duygularımızın dışa vurumu, dedi demdem. Eliyle boğazını işaret ederek, buramıza gelmiş meğer. Hrant'a bu sevgi gösterisi, nefret ortamı yetti artık demek için yapılıyor. Japonca konuşmuştu sanki büyük babam, hiçbir şey anlamadım. Anneanneme sordum ne demek istediğini. Karı koca yaşamları boyunca siyasi duruşlarından dolayı çok çile çekmiş, hırpalanmış oldukları için beni siyasete hiç bulaştırmak istemeyen Suziş, beni tatmin etmeyen sürüyle laf söyledi. Onlar beni koruma amaçlı davransalar da Hrant Dink cinayetiyle gözlerim yanımda konuşmaktan kaçındıkları olaylara fal taşı gibi açılmıştı. Yaklaşık 4 ay sonra bu kez Malatya'da Zirve Yayın Evi'nde çalışan biri Alman, Diğer ikisi Türk, üç Hristiyan'ın boğazları kesilerek öldürülmeleri haberi düştü medyaya. Nisan ayındaydık. Tam Paskalya tatiline girmek üzereyken ateşlenmiş, okula gidememiştim o gün. Bana yine ballı ıhlamuru dayamış olan anneanneme, "Suziş, bizim bu Yahudi ve Hristiyanlarla alıp veremediğimiz nedir?" diye sordum. "Bazıları kendileri gibi olmayanları sevmiyor." "Kimler?" "Düşünmeyi bilmeyenler." Anneannemin düşünmeyi bilen insanları eğitimli, orta halli mazbut ve kendi halinde insanlardı. Ve ben de herkesin bizim gibi olduğunu düşünürdüm. Düşünmeyi bilmeyenler de, mesela yok, tek bir kişi bile bulamadım. Kapıcımızdan, köşedeki bakkalla çırağından, okuldaki hademelerden, yani göreceli olarak az eğitimlilerden geçtim. Annemin Side'yi ziyaret eden tuhaf giyimli, dövmeli yabancı arkadaşlarına kadar ne kadar insan tanımışsam hayatımda, hepsi iyi yürekli, sevecen, dost insanlardı. Keza Yahudiler. Rosie ve çocukları, Suziş'in bir zamanlar komşuları olan yakın dostları, Selin teyzeyle kocası, Simon amcayla karısı, sık sık çocukları, hatta torunlarıyla birlikte bize gelip giderlerdi. Biz de onların Şişli'deki evine giderdik bazen. Torunlar uzak mahallelerde oturdukları ve başka okullarda okudukları için yakın arkadaş olamamıştık. Pek çok Hristiyan arkadaşı da vardı Suziş'le Demdem'in. Onların torunlarına Paskalya'da tavşan çikolatalar götürürlerdi. Bizim dinimizden olmayan insanlarla birlikte karşılıklı sevgi ve saygıyla bir damla husumet duygusu bilmeden yaşamışım o yaşa kadar. Kendileri gibi olmayanları sevmeyenler, düşünmeyi bilmeyenler, oraya buraya bomba koyup patlatanlar. Kimdi bunlar? Biraz saf olmalıyım ki, liseyi bitirene kadar olaylar ne denli kötü olursa olsun, insanların hep iyi niyetli olduğuna, güzel bir dünyada yaşadığıma inanmışım. Bunun sorumlusu iki iyi insan, anneannemle büyük babamdı. Ne var ki ben sert ve acımasız bir dünyada büyüyordum. Dolayısıyla kozamdan çıkmanın ve gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geliyordu ki, biraz gecikmiş olarak 18 yaşımı sürerken bazı gerçekler kendiliğinden benimle yüzleşiverdi. Benim için önce bir yardım gemisiydi Mavi Marmara. Büyük bir özveriyle İstanbul'dan kalkıp Gazze'de abluka altındaki halka gıda ve sağlık malzemesi götürecekti. Yola çıktı. Heyecanla takip ettik rotasını. Gazze'ye ulaşamadan İsrail ordusunun hoyrat askerleri durdurdu gemiyi. Meram anlatmaya çalışanlara ateş etmişler. Anında 9 ölü, yaralılar. Yardım amaçlı sefer bir felaketle sonlandı. Haberleri dinlerken, gazeteleri okurken hop oturup hop kalkıyorlardı dedemle Suziş. Bizim evde de her hanede olduğu gibi müthiş bir infial, kızgınlık ve üzüntü yaşandı. Sonrası bir tuhaf. Sokakta, okulda ama en çok da sosyal medyada Türkiye'de yaşayan Yahudilere karşı da bir kızgınlık başladı. Sanki her bir Türk Yahudi bizzat Gazze'ye gidip İsrail ordusuna yazılmış ve Mavi Marmara baskınına katılmış gibi bir hava. Naif görünümlü şarkıcının nefret tweetine mesela şaşırıp kalmıştım. Bu ne mantıksızlıktı? O aralar Suziş'le Demdem sosyal medya mesajlarını benden saklamaya çalıştılar da sokaklardaki protesto yürüyüşlerini saklayamazlardı elbette. Üstelik ben de o yürüyüşlere katılıp onlarla birlikte İsrail'e tepkimi, kızgınlığımı göstermek isterken. Ama aralarına katılınca gördüm ki sadece İsrail'e değil dünyadaki tüm Yahudilere karşı bir kızgınlıktı yürüyenlerin yüreklerinden fışkıran. "Neden ama?" diye sordum Demdem'e. "Buradaki Yahudilere kızmak hiç de adil değil." "İnsanlar kızgınken ölçü kaçabilir, denge bozulur," dedi Demdem. "Denge? Adalet için anahtar kelime bu muydu acaba?" Direniş günlerinde aşk. 2013 yılının Mayıs sonlarıydı. Bahar yaza kavuşuyordu. Ortayı Alman, liseyi bir lisanım daha olsun diye evimizin çok yakınındaki İtalyan lisesinde bitirmiş, tıp fakültesi öğrencisi bir genç kızdım artık. Doktor olmak kolay değildi. Sıkı çalışmak, derse odaklanmak gerekiyordu. Bu yüzden aşkı dahi diploma sonrasına ertelemiştim. Oyal'ın yazı çizelgemi bozdu. Hiç hesapta olmayan bir protesto eylemi girdi hayatıma. 3 gün önce iş makineleri Gezi Parkı'nın Asker Ocağı Caddesi'ne bakan duvarını yıkmış, 5 adet ağacı sökmüştü. Taksim Dayanışma Grubu üyeleri de ağaç sökülmesine karşı parkta direnişe geçmişlerdi. Birkaç genç o gece ağaçları korumak için parka kurdukları çadırlarda yattılar. Ertesi sabah Gezi Parkı'ndaki direnişe bir gün öncesine göre çok daha fazla insan katılmıştı. Birkaç muhalefet liderinin desteklediği kalabalık, iş makinelerinin duvarı yıkmasına ve ağaçları sökmesine izin vermiyordu. Ciddi bir protestodan çok şarkılı, türkülü, eğlenceli bir direnişti yaptıkları. Matrak yazılarla, şiirlerle, karikatürlerle donatıyorlardı parkın içini. Biz gençler ağaçların kesimine karşıydık, tamam da burnu sürekli özel hayatlarımızın içinde, kaç çocuk yapacağımızdan etek boyumuza kadar her konuda şahsi görüşlerini dayatan ve her fırsatta bize fırça atan başbakana da bir başkaldırıydı bu. Direniş tatile rastlamış, müzik aletini kapan gelmiş, değişik alanlarda konserler, tiyatro gösterileri, danslar, hatta okumalar yapılmaya başlamış, protesto bir panayır havasına bürünmüştü. Bir sonraki gün için akşam saatlerinde bir destek konseri ve film seyri programlanmıştı parkta. Her ikisi de yapılamadı. Çünkü o gece polis sabaha karşı parkı bastı ve içinde gençlerin uyuduğu çadırları ateşe verdi. Çıkan arbedede yaralananlar oldu. Ertesi gün ateşe verilen çadırlarda yatan çocukların aileleri yollara döküldü. Ben o ana kadar tweetlerle desteklediğim direnişe bu aşamada bizzat katıldım. Benim katıldığım gün polisin müdahalesi çok sert oldu. Halka tazyikli su fışkırttılar. İnsanlar yerlerde sürüklendi fakat pes etmediler. Bu kez gaz bombaları attılar. Bir gün öncesinde başbakanın sert tavrı ve taviz vermez konuşmaları yüzünden kafası bozuk olan gençler terk etmediler meydanı. Hatta saatler geçtikçe katılımcı sayısı arttı, katılımcılara su püskürten, gaz bombası atan araçlar da arttı. Geç saatte evime döndüğümde hem sırılsıklam olmuştum hem de gözlerim fena halde yanıyordu. Kapıdan girdiğim anda Demdem neredeyse üstüme yürüdü. ''Neredesin bu saate kadar? Zor tuttum evde anneanneni. Tutturdu Taksim'e çıkacağım diye. Seni arayacakmış. Astımı olmasa buyursun gitsin. Ama kızım biliyorsun bu kadının huyunu. İnsan bir telefon eder yahu.'' ''Demdem, şarjım bitmiş. Başka birinin telefonunu kullanaydın. Öldürecek misin anneanneni?'' ''Haklısın.'' diyerek odama kaçtım. Yorgunluktan uyuyamadım. Sabaha kadar bacaklarım, belim ağrıdı. Ertesi gün niyetim göstericilere katılmak değildi ama biber gazından nefes alamayan insanların acil yardım ihtiyacı karşısında Türk Tabipler Birliği'nin bir müdahale birimi kurduğu bilgisi telefonuma düşünce evde kalamadım. Tıp öğrencisi olarak Taksim'deki birime başvurmaya karar verdim. ''Bu yaptığını Suz hiç duymasın sakın.'' dedi Demdem. Anneannemi peşime düşürmeye benim de hiç niyetim yoktu. Sessizce çıktım evden. Ana yol kesilmiş olduğu için arka sokaklardan yürüyerek Taksim'e vardım. Bana verilen adrese gittim. Kayıt yaptırmama gerek filan kalmadı. Bana kapıyı açan beyaz gömlekli genç kadına ben tıp fakültesinde derken lafımı kesti. Gel benimle dedi. Koridorun dibindeki odaya koşturduk. İçeride birkaç kişi vardı. Bir genç adam yerde yatanlardan birine kalp masajı yapıyordu. Diğerinin yüzünde oksijen maskesi takılıydı. Üçüncü sırtını duvara verip oturmuş, sağ kolunu havaya kaldırmıştı. tıp tıp kan damlıyordu parmaklarının ucunda. ''Onunla sen ilgilen'' dedi beyaz gömlekli kadın, ön tarafa yürüdü hızla. Genç adamın yanına gittim, eline baktım. Plastik mermi tam tırnağın altına isabet etmişti. Kolunda da kesik vardı. Acilen kanamasını durdurmam gerekiyordu. Ön tarafa koştum, ilk yardım dolabından sargı bezi, lastik, iğne, iplik, eldiven aldım, geri geldim. Süratle fakat dikkatlice işimi yaptım. Sonra boynumdaki eşarpla omzuna uzunca bir askı yapıp kolunu askıya aldım. ''Adın ne?'' diye sordu bana işim bitince. ''Esra'' dedim. ''Benim adım da Tarık. Çok teşekkür ederim Esra doktor.'' ''Henüz değil ama yakında inşallah.'' ''Hiç merak etme, çok iyi bir doktor olacaksın.'' ''Sağ olun, çok kan kaybettiniz, hemen kalkmayın. Başınız döner. Biraz dinlenin, şöyle uzanın yere. Ben size bir şekerli su yapayım içeride.'' ''Ya da ben sana bir şey ısmarlayayım.'' ''Ben görevdeyim, işim var.'' ''Görev bittiğinde, akşama.'' ''Lütfen ama, benim de teşekkür hakkım olsun. Bir fincan kahve veya bir kadeh şarap. Hangisini tercih edersen.'' ''Siz dinlenin şimdi, sonra bakarız.'' dedim. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyordum ama içimden hayır diyerek kestirip atmak gelmemişti. Hali tavrı bana tuhaf bir şekilde babamı hatırlatıyor, kendimi evimde hissetme duygusu veriyordu. Yakışıklı ve sempatikti üstelik. Ön tarafa yürüdüm, 10-15 kişi daha gelmiş ben içeride uğraşırken. Bir kadıncağız yerde oturanların arasında kızını arıyordu ağlayarak. Kapının girişindeki masada oturan hemşirenin yanına gittim. Arka odadaki adamın parmağına plastik mermi isabet etmiş. ''Ben pansumanımı yaptım ama ağrı kesici ve bir de antibiyotik vermek lazım.'' dedim. ''Var mı?'' ''Şanslısın. Az evvel bir eczane bağış yaptı. Kutu şurada duruyor. Bak bakalım içine neler var.'' ''Kimmiş bu? Biliyor musun pansuman yaptığım adam?'' ''Aa, tanımıyor musun? Savaş muhabiriydi. Şimdi özel kanalda program yapıyor birkaç aydır. Programın adı ta nerelerden?'' ''Adı Tarık Azak. Gerçekten hiç seyretmedin mi?'' ''Televizyon pek seyretmem ben. Vakit olmuyor. Malum, sınavlar.'' Beni dinlemiyordu bile kız. Kutuda aradıklarımı buldum. Bir bardak su aldım mutfaktan. Bir de çaydanlıktan küçük bir ince belliğe çay döktüm. Arka tarafa götürdüm. ''Çayı bitirin, sonra da antibiyotiği yutarsınız.'' dedim. ''Buradan çıkınca mutlaka bir eczaneden bir antibiyotik alın. 3 gün süreyle kullanın. Akşam da bir ağrı kesici alırsınız çünkü sızlayacaktır.'' ''Hangi semtte oturuyorsun Esra?'' ''Tünelde.'' ''İyi, oralarda müthiş manzaralı bir bara olan bir otel var. Saat 7'de buluşalım mı?'' ''Ben içki içmem.'' ''Antibiyotik alıyor olacağıma göre ben de içemem. Soda içeriz. Sana mutlaka teşekkür etmek istiyorum.'' ''Hiç gerek yok. Vazifemi yaptım.'' ''Ben 7'de orada olacağım. Gelirsen ne âlâ. Gelmezsen canın sağ olsun.'' Hiçbir şey söylemeden çıktım odadan. Evime gitmeyi planlıyordum ama yine bir polis müdahalesi olmuştu herhalde. Revir birden gaz bombalarından dolayı nefes alamayan insanlarla doluverdi. Bütün gün çalıştım acilde. Akşamüstü 5'te çıktım. Evime döndüm. 2 saat vaktim vardı o genç adamla buluşmaya karar vermek için. Ne yapacağımı bilemiyordum. Keşke bu konularda annem gibi cesur olaydım diye düşünürken kapı açıldı. Suziş kafasını uzattı içeriye. ''Neyin var senin?'' diye sordu. Suçüstü yakalanmış gibi kala kaldım. ''Niye bir şeyim olsun ki?'' ''Var var, ben anlarım. Dökül bakalım Suziş'ine.'' ''Yok bir şeyim. Akşama bir yere gideceğim de ne giyeyim diye şey ediyordum.'' ''Nereye ve kiminle?'' ''Ne bakıyorsun dik dik? Bilmezsem nasıl fikir verebilirim ki?'' Döküldüm emrettiği gibi. Sabahtan beri yaşadıklarımı tek tek en ince ayrıntısına kadar anlattım anneanneme. Tarık'tan da uzun uzun bahsettim. ''Anlattıklarından anlıyorum ki bu adam biraz Korhan'ı andırıyor, öyle mi?'' dedi. ''Yoo, hiç de değil.'' ''Öyle öyle. Korhan'ın saçı taralı genç versiyonu.'' ''Oldukça karizmatik biri olduğu belli. Bizim ailenin kadınlarında sıra dışı tiplere meyletmek vardır.'' ''Suziş, lütfen ama.'' ''Sen bu akşam kırmızı elbiseni giy. Tarif ettiğin erkek türü cesur kadınları sever. Ayrıca dünden beri pek moda oldu kırmızı elbise. Bütün gazetelerin baş sayfasındaydı bu sabah. Hadi yıka da saçlarına fön çekeyim. Hadi ama ne duruyorsun? Saat 6'ya geliyor. Suzy sivri diliyle beni eğlendirerek ve iğneleyerek aceleyle yıkadığım saçlarıma fön çekti. Giyindim, çıktım evden. Ayrım sonu, sayfa 360.